Ayrı bir mevki, otel, Arthur Hailey, sayfa 196. 4. bölüm. Peter McDermott için gün ufak tefek düzen işleriyle başlamıştı. Sabah gelen mektuplar arasında rezervasyonla ilgili bir haber vardı. Haberde Tuscaloosa'dan Mr. ve Mrs. Justin Kubek'in ertesi gün St. Gregory Oteli'nde olacakları yazılıydı. Kubek'lere özellik kazandıran şey, Mrs. Kubek'in mektuba ilişkin kocasının 2,5 metre boyunda olduğunu bildiren notuydu. Bürosundaki masasının başında oturan Peter, bütün otel sorunlarının bu kadarla kalmasını diliyordu. Sekreteri Flora Yates'e, marangozhaneyi söyleyin, sanırım hala ellerinde, General de Gaulle için yaptırdığımız o yatakla şilte olacak. Yoksa bile iki yatak birleştirsinler, bir şeyler yapsınlar. Yarın hemen bir oda ayırıp Kubekler buraya gelmeden düzenleyin. Sonra otelin iç işlerine ve temizliğine bakan bölüme de söyleyin. Özel çarşaflar ve battaniyeler hazırlasınlar dedi. Masanın karşı tarafında rahatça oturan Flora her zamanki gibi soru sormadan notlarını aldı. Peter verdiği talimatın gereği gibi yerine getirileceğini biliyordu. Yarın da kızı hatırlatması gerekmeden Flora bunların yerine getirilip getirilmediğine bakacaktı. St. Gregory'ye geldiği zaman Flora'yı ona sekreter olarak vermişlerdi. O zamandan bu yana Flora'nın bir sekreterde aranması gereken özelliklerin hepsini üstünde topladığına karar vermişti. İşinde usta, güvenilir, kırkına merdiven dayamış, mutlu aile hayatı olan beton duvar kadar gösterişsiz bir kadındı. Flora da kendine uygun gelen şeylerden biri de kadından çok hoşlanabilmesiydi. Üstelik bu hoşlanma aklını da karıştırmıyordu. Kristin, Warren Trent yerine benim sekreterim olsaydı işler çok daha başka türlü olurdu diye düşündü. Bir gece önce Kristin'in apartmanından kaçarcasına gidişinden beri kız Peter'ın aklından pek az çıkmıştı. Uyurken düşünde bile onu görmüştü. Düş uzun bir yolculukla ilgiliydi. Kristin'le kıyıları yemyeşil bir nehirde yavaşça gidiyorlardı ama neye bindiklerini kestiremiyordu. Aklında kaldığına göre yolculuklarına harpların baş döndürücü müziği eşlik ediyordu. Bunu sabah erkenden telefonda söylemişti, kız sormuştu. Nehrin yukarısına mı aşağısına mı gidiyorduk? Bunun anlaşılması gerekir. Ama hatırlamıyordu işte. Sadece yolculuktan çok hoşlandığını anlamıştı. Sonra da Christine'e önceki gece bıraktığı yerden başlamayı umduğunu da söylemeyi unutmamıştı. Ama bu akşam bir ara gene buluşacaklardı. Yerini ve zamanını sonra kararlaştıracaklardı. Peter, sana telefon etmem için bir bahane olur bu demişti. Kristin de bunun üzerine bahane arayan kim diye cevap vermişti. Hem sonra bu sabah sana verilmesi gereken çok çok önemsiz kağıtlar bulmak niyetindeyim. Kız çok mutluydu ve mutluluktan soluk soluğa kalmış gibiydi. Sanki birbirlerinde buldukları bir gece önceki heyecan bugüne de sıçramıştı. Kristin'in hemen gelmesini dileyerek dikkatini Flora ve sabah postasına verdi. Her zamanki gibi bir mektup yığınıydı önündeki. Arasında kongrelerle ilgili bir takım sorular da vardı. Peter önce bunlarla ilgilendi. Her zamanki gibi mektup yazdırmak için en hoşlandığı durumu aldı. Ayaklarını yüksekteki deri kaplı bir çöp kutusuna dayamış, minderli döner iskemlesi de tehlikeli bir şekilde iyice arkaya yatmıştı. Böylece adamın vücudu adeta yatay durumdaydı. Uzun deneyler sonucu bu halde çok iyi düşünebildiğini bulmuştu. Şimdi iskemle dengesini yitirme durumundaydı ve kıl payı düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Çoğunlukla yaptığı gibi Flora not alırken Peter'ın verdiği aralarda bekliyordu. Kadın sadece oturup karşısındakini seyrediyor, yorum yapmıyordu. İkinci cevap verdiği mektup New Orleans'lı birinden gelmişti. Adamın karısı 5 hafta kadar önce otelde verilen bir düğünde bulunmuştu. Düğün sırasında başka davetlilerin eşyalarıyla birlikte kadın yabani vizondan yapılma ceketini piyanonun üstüne koymuştu. Eve dönünce de ceketinin üstünde $100'lık bir onarım gerektiren sigara yanığıyla karşılaşmıştı. Adam parayı otelden almak istiyor, son yazdığı mektupta da sert bir dille otele tazminat davası açacağını söylüyordu. Peter'ın cevabı terbiyeli fakat kesindi. Daha önce de yaptığı gibi otelde müşterilere kontrol hakkı tanındığını belirtiyordu. Kadın bu hakkı nedense kullanmak istememişti. Kadın eğer kontrol odasından faydalansaydı otel iddiayı dikkate alabilirdi. Ama bu durumda St. Gregory sorumlu tutulamazdı. Peter adamın mektubunun bir yoklama olduğunu sanıyordu fakat bir dava konusu da olabilirdi. Ama geçmişte de bir sürü buna benzer aptalca dava açılmıştı. Mahkemeler çokluk otelden zarar ziyan isteyen bu tür müracaatları geri çevirirlerdi ama zaman ve emek harcanmasına yol açmaları yönünden bu davalar insanı rahatsız ederdi. Peter halkın bir oteli bereketli memesi olan sağmal inek sanırcasına davrandığını düşündü. Başka bir mektup seçmişti ki dış kapıya hafifçe vuruldu. Peter başını kaldırdı. Karşısında Kristin'i bekliyordu. Benim ben. Gelen Marsha Prescott'tu. Dışarıda kimse yoktu. Ben de. Peter'ın durumunu gör. Oğlu tanrım. Arka üstü düşmez misin? Şimdiye kadar düşmedim demesiyle birlikte Peter yere yuvarlanıverdi. Masanın ardında yere otururken yukarı bakarak meydana gelen zararı inceledi. Düşerken bacağı ters dönen iskemlenin bacaklarından birine çarpmıştı. Şimdi sol ayak bileği çok acıyordu. Elini başının arkasına götürerek yokladı, ağrıyordu ama neyse yerdeki halı çarpmanın etkisini önlemişti. Bu arada gururu da kırılmıştı. Bunu Marsha'nın delice gülmesi ve Flora'nın daha tedbirli gülümsemesinden anlamak mümkündü. Masanın yanına gerek Peter'ın kalkmasına yardım ettiler. Utancına rağmen bir kez daha Marsha'nın taptaze ve soluk kesen alımlılığının farkındaydı. Bugün üstünde mavi ketenden basit bir elbise vardı. Bir gün önce fark ettiği yarı çocuk yarı kadın özelliğini daha da belirginleştiriyordu. Bir gün önceki gibi uzun siyah saçları pırıl pırıl omuzlarına dökülmüştü. Marsha, sirklerdeki gibi bir güvenlik filesi kullansana dedi. Peter acınacak haldeydi, gene de güldü. Belki bir hokkabaz giysisi almam gerekir. Flora ağır döner iskemliği düzeltti. Flora ile Marsha iki yanında durup dirseklerinden tutarak kalkmasına yardım ederken Kristin içeri girdi. Elinde bir sürü kağıt vardı. Kapının ağzında durdu, kaşları yukarı kalkmıştı. Rahatsız ediyor muyum diye sordu. Peter hayır dedi. Ben iskemleden düştüm de. Kristin'in gözleri bu kez de yerinde duran iskemleye kaydı. Adam arkaya doğru düştüm dedi. Her zaman yapar iskemleler bunu değil mi? Kristin Marshall'dan yana baktı. Flora sessizce odadan çıkmıştı. Peter onları tanıştırdı. Kristin nasılsınız Miss Prescott dedi. Sizden bahsedildiğini çok duydum. Marsha bir şeyler tartmak ya da değer biçmek istercesine Peter da Kristin'e bakıyordu. Soğuk soğuk cevap verdi. İnsan bir otelde çalışınca her türlü dedikoduyu duyar sanıyorum. Burada çalışıyorsunuz değil mi Miss Francis? Kristin kızın söylemek istediğini anladığını belirten bir ifadeyle dedikodu demek istemedim dedi ama haklısınız burada çalışıyorum. Durumum bu kadar özel ve hararetli olmadığı bir sırada gelebilirim. Peter, Marsha ile Kristin arasında ilk andan bir düşmanlık başladığını sezerek buna neyin yol açtığını merak etti. Genç kız Peter'ın düşüncelerini dile getirircesine tatlı tatlı gülümsedi. ''Ne olur benim yüzümden gitmeyin Miss Francis. Peter'a bu geceki yemek davetimi hatırlatmak için bir dakikalığına uğramıştım.'' Adama dönerek ''Unutmamıştınız değil mi?'' diye sordu. Peter midesinde bir boşluk hissediyordu, yalan attı. ''Unutmamıştım.'' Kristin bu sözleri izleyen sessizliği bozdu. Bu gece mi? Marsha tanrım yoksa çalışması falan mı gerekiyordu diye sordu. Kristin bir karara varmışçasına başını olumsuz anlamda salladı. Yok canım hiçbir iş olmayacak. Ben gerekeni yaparım. Bu büyük bir iyilik. Marsha tatlı tatlı güldü. Artık gitsem iyi olacak. Ha aklıma gelmişken söyleyeyim. Saat 7'de Britanya sokağında. 4 büyük sütunlu ev. ''Hoşçakalın Miss Francis'' diyerek elini salladı ve kapıyı ardından kapayarak çıktı. Kristin'in yüzüne kurnaz bir ifade gelmiş sordu. ''4 büyük sütunlu ev olduğunu yazayım mı ister misin? Unutmazsın böylece.'' Çaresizlikle elini kaldırdı. ''Biliyorum, sözleşmiştik. Sana söz verdiğim zaman bunu hepten unutmuştum. Çünkü dün gece seninle olan başka her şeyi unutturdu bana.'' Bu sabah da konuştuk. Herhalde kafam çok karışıktı.
Kristin neşeli neşeli, anlıyorum canım. Elinin altında bu kadar kadın olan hangi erkeğin aklı karışmaz dedi.
Güç harcamasına rağmen rahat olmaya, gerekirse anlayış bir de göstermeye kararlıydı. Dün geceki olaya rağmen Peter'ın üstünde hiçbir hak iddia edemezdi. Kuşkusuz aklının karışık olduğunu söylerken doğru söylüyordu, genç kız ekledi.
İyi bir gece geçireceğini umarım.
Peter yerinde huzursuzlukla kıpırdandı. Marsha sadece çocuktur. Kristin sabırlı bir anlayışın bile sınırı olduğuna karar vererek adamı süzdü.
Galiba buna gerçekten inanıyorsun. Ama sana bir kadın olarak söylüyorum. Bir kedi yavrusu kaplana ne kadar benzerse bu Miss Prescott da o kadar çocuktur işte. Ama bir erkek için onu elde etmek herhalde çok hoş olsa gerek.
Genç adam sabırsızlıkla başını salladı. Bundan yanlış bir şey düşünemezsin. İki gece önce berbat bir deney geçirdi ve...
Ve bir dosta ihtiyaç duydu.
Evet, doğru.
Sen de elinin altındaydın.
Konuşmaya başladık. Bu gece evinde verilecek yemekli bir toplantıya geleceğime söz verdim. Başkaları da olacak orada.
Emin misin gerçekten?
Peter'ın cevap vermesine sıra kalmadan telefon çaldı. Rahatsız olduğunu belirten bir hareketle telefonu açtı. Bir ses önemli, acele acele,
''Mr. McDermott'' dedi. ''Giriş salonunda tatsız şeyler oldu. Müdür yardımcısı hemen aşağı gelip gelemeyeceğinizi soruyor.''
Peter aizeyi yerine koyduğunda Kristin gitmişti. 5. Bölüm. Peter McDermott acı acı, insanın hiç karşı karşıya kalmayacağını sandığı, karar vermesi gereken anlar vardır diye düşünüyordu. Böyle olunca da kaçmak istediğiniz bir korkulu düşün sanki gerçekleştiğini hissedersiniz. Daha da kötüsü, vicdanınız, inanışlarınız, doğruluğunuz ve bağlılıklarınız paramparça olur. Açıklamaların devam etmesine rağmen giriş salonundaki durumu anlaması için bir dakikadan daha az zaman gerekmişti. Çevresi kapalı masanın yanında oturan gururlu ve orta yaşlı zenciyi, Dişçiler Kongresi'nin saygıdeğer başkanı kızgın Dr. Ingram'ın omuzlarındaki sorumluluk yükünün kalkmasından doğan rahatlık içindeki müdür yardımcısının ılımlı umursamazlığını gören Peter, bunların kendisine sadece bilmesi gereken şeyleri anlattıklarını düşündü. Sıkıntı verecek bir açıklıkla zor bir durumun ortaya çıktığı ve kötü idare edilmesi halinde önemli bir patlamaya yol açacağı belliydi. Peter kendilerini seyreden iki adamın da farkındaydı. Bunlardan biri Curtis O'Keefe'ti. Adamın birçok fotoğraftan tanıdığı yüzü ihtiyatla seçilmiş bir uzaklıktan kendilerine bakıyordu. İkinci adam ise kalın çerçeveli gözlüklü ve geniş omuzlu bir gençti. Sırtında tweed bir ceket, gri flanel bir pantolon vardı. Kullanıla kullanıla iyice eskimiş olan bir bavulun yanında duruyor, umursamazlıkla giriş salonuna bakar görünüyordu. Ama müdür yardımcısının masasının çevresinde dönen acıklı sahnenin en ufak ayrıntısını bile kaçırmadığı belliydi. Ortaya yakın kısa boylu Diş Kongresi Başkanı dikleşti, yuvarlak ve canlı yüzü iyice kızarmış, dudakları da kısılmıştı.
''Mr. McDermott'' dedi, ''siz ve oteliniz bu inanılmaz hakarete devam edecek olursa sizi uyarıyorum. Başınıza bir sürü bela açacaksınız.''
Minik doktorun gözleri kızgınlıktan ateş saçıyor, sesi de gittikçe yükseliyordu.
''Doktor Nicholas en seçkin meslektaşlarımızdan biridir. Ona oda vermeyi reddederken bana ve kongremiz üyelerine doğrudan hakaret ettiğinizin farkında mısınız acaba?''
Peter, eğer bu olaya karışmamış olsaydım adamın sözlerini alkışlardım kuşkusuz diye düşündü. Ama gerçek onu uyardı. Bu işe karıştım. Görevim de bu olayı giriş salonundan uzaklaştırmak. Teklifini yaptı.
Belki siz ve Doktor Nicholas, gözleri zincirin üstüne dikilince saygılı bir ifade aldı,
bu konuyu sessizce tartışabileceğimiz odama gelmek isterdiniz.
Yok beyim, biz meseleyi burada konuşacağız. Bunu karanlık bir köşeye gizlemece yok.
Kızgın doktor kararlıydı.
Şimdi söyleyin bakalım, meslektaşım ve dostum Doktor Nicholas'a bir oda veriyor musunuz, vermiyor musunuz?
Başlar onlara doğru çevrilmeye başlamıştı. Birçokları da giriş salonundaki işlerini bırakmış bakıyorlardı. Tweed ceketli adam hala ilgisiz görünmesine rağmen yakına gelmişti. Peter McDermott uzaktan uzağa düşünüyor, içgüdüsüyle hayranlık duyduğu Dr. Ingram gibi bir adamın karşısına kendisinin çıkmasını kaderin garip bir oyunu olarak niteliyordu. Hem sonra daha dün Warren Trent'in bugünkü durumu yaratan tutumunu eleştirmişti. Sabırsızlıkla bekleyen doktor, "Arkadaşıma oda verecek misiniz?" diye sormuştu. Bir an için Peter evet demeyi ve bunun sonuçlarına boş vermeyi düşündü ama faydasız olduğunu biliyordu. Memurlardan yapılmasını isteyebileceği şeyler vardı ama bir zenciye oda verilmesi bunların arasında değildi. Bu noktada kesin talimat vardı. Kararı ancak otel sahibi bozduğu takdirde zenci içeri alınabilirdi. Bu konuyu memurlarla tartışmak sadece olayı uzatmaya yarar, bir sonuç alınabilmesini engellerdi. Peter, bunu yapmak zorunda olduğum için ben de sizin kadar üzgünüm Dr. Ingram, ama dedi, otelin bir kuralı var. Bu kural beni Dr. Nicholas'a oda vermekten alıkoyuyor. Değiştirmeyi isterdim ama elimde yetki yok. Böylece odanın ayrıldığını kabul etmeniz sizce bir şey ifade etmiyor, öyle mi? Çok şey ifade ediyor ama kongrenizi kabul ettiğimizde bir takım şeyleri açığa çıkarmamız gerekiyordu. Bu da yaptığımız bir hatanın sonucudur. Minik doktor cevabı yapıştırdı. Böyle bir açıklama yapmış olsaydınız kongre sizin otelinize gelmezdi zaten. Şimdi bile kongremizi elden kaçırabilirsiniz. Müdür yardımcısı araya girdi. Mr. McDermott, ben başka bir otelde oda bulmayı teklif ettim. Böyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Doktor Ingram gene Peter'a döndü. McDermott, siz genç bir adamsınız ve sanırım zekisiniz de. Şu sıra yaptığınız işe ne dersiniz? Peter düşündü, neden cevaptan kaçmalı ve cevap verdi. Doktor, açıkçası hayatımda şimdiki kadar utandığım anlar azdır. Kendi kendine de birini mahkum edecek cesaretim olsa şimdi otelden ayrılır, işimden istifa ederdim dedi. Ama mantığı kendisiyle tartışıyordu. Çıksa gitse eline ne geçecekti? Doktor Nicholas'a bir oda sağlayamayacak, hatta Peter'ın bu konuda Warren Trent'e karşı çıkmasına meydan bile vermeyecekti. Peter bu itirazı ilk kez dün yapmıştı, yeniden aynı adımı atmaya niyetliydi. Sadece bunun için kalıp elinden geleni yapması daha iyi olmaz mıydı? Daha emin olabilmeyi diledi içinden. Allah kahretsin Cem, yaşlı doktorun sesinde derin bir üzüntü vardı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Zenci başını salladı. Bana acı vermediğini iddia edemem. Bu arada da militan arkadaşlarımın daha fazla savaşmam gerektiğini bana söyleyeceklerini biliyorum. Omuz silkti. Bütün olarak şunu söylemem gerekir. Araştırma yapmayı seviyorum. Öğleden sonra kuzeye giden bir uçak var. Ona yetişmeye çalışacağım. Doktor Ingram Peter'a döndü. Anlamıyor musunuz? Bu adam hepimizin saygı duyduğu bir öğretmen ve araştırmacıdır. Bizim için en önemli raporlardan birini hazırlayan adamdır. Peter çaresizlikle bu işten kurtulmak için bir yol olması gerektiğini düşündü. Acaba şu teklifime ne dersiniz diye sordu. Doktor Nicholas başka bir otelde kalmayı kabul ederse buradaki toplantılara katılması için elimden geleni yaparım. Peter pervasızca davranmaya başladığını düşündü. Bunu garanti etmek zordu ve Warren Trent'le şiddetli bir tartışma gerekiyordu. Ama ya bu kadarını yapardı ya da kendisi çekip giderdi. Peki sosyal hareketler, akşam ve öğle yemekleri ne olacak? Zencinin gözleri doğrudan doğruya Peter'ın üstüne dikilmişti. Peter yavaşça başını salladı. Yerine getiremeyeceği bir sözü vermesinin gereği yoktu. Doktor Nicholas omuz silkti ama yüzü sertleşmişti. Sonu yok bu işin Doktor Ingram. Yazdığım kağıdı size postalarım, böylece okuyabilirsiniz. İçinde sizi ilgilendirecek bir takım şeyler olduğunu sanıyorum. Minik beyaz saçlı adam çok derinden sarsılmıştı. Jim, sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki daha bu işin sonu gelmedi. Doktor Nicholas bavulunu araştırırken Peter, bir komi çağırayım dedi. Hayır. Doktor Ingram Peter'ı bir yana itti. Bu çantayı taşıma şerefi bana aittir. Özür dilerim baylar. Bu tweed ceketli ve gözlüklü adamın sesiydi. Döndükleri an bir fotoğraf makinesi tıkırdadı. Bu iyi işte dedi. Bir kez daha deneyelim bakalım. Rolleiflex Flex marka bir makinenin gerisinden gözlerini kısıp bakan adam tekrar düğmeye bastı. Fotoğraf makinesini gözlerinden ayırıp bu flaşsız filmler bir harika diye devam etti. Eskiden olsa bu resim için flaşa ihtiyaç duyacaktım. Peter McDermott sert sert kimsiniz diye sordu. Kim mi?
Ne demek istiyorsunuz?
Neyse ne, ama burası bir konuttu, bir otel.
Hadi canım, siz de gene o eski hikayeye başlamayalım.
Fotoğrafı çeken adam makinesini yerleştiriyordu. Peter ona doğru bir adım atarken başını kaldırıp baktı.
Oğlum, senin yerinde olsam hiçbir şey yapmaya kalkışmazdım. Ben işimi bitirdiğim zaman otelin adı çok kötüye çıkmış olacak. Müşterileri kötü karşıladığınızı belirtmek için bir fotoğraf daha eklemek istersen haydi durma.
Peter kararsızlıkla dururken adam sırıttı. Acele karar veriyorsunuz, bunu söyleyebilirim.
Doktor Ingram sordu. Gazeteci misiniz?
İyi bir soru bakın bu doktor.
Gözlüklü gene sırıttı. Bazı kereler bizim yazı işleri müdürü hayır der ama bu kez diyemeyecek. Tatilimi geçirmek için geldiğim buradan şu ufak mücevheri gönderince bakalım ne yapacak.
Peter sordu hangi gazete? Bir yandan da pek adı duyulmamış bir gazete olmasını diliyordu içinden.
New York Herald Tribune.
İyi. Kongre başkanı hoşuna gitmişçesine başını olumlu anlamda salladı. Bu fotoğraftan ellerinden geldiğince haber çıkarmaya çalışacaklardır. Nelerin olup bittiğini gördüğünüzü umarım.
Gazeteci, şimdilik fotoğrafı çektiğimi söyleyebilirsiniz. Adları doğru yazabilmem için sizden biraz bilgi isteyeceğim. Ama daha önce siz ve diğer doktorun dışarıda bir resminizi daha çekmek isterim dedi.
Doktor Ingram zenci meslektaşının kolunu tuttu. Jim, başka türlü savaşılmaz. Bu otelin adını ülkedeki bütün gazetelere yazdıracağız.
Gazeteci onunla aynı fikirdeydi. Haklısınız, radyolar da bundan bahsedecek. Benim resmimden de kuşkusuz.
Doktor Nicholas yavaşça başıyla evetledi. Peter üzüntü içinde yapılacak hiç ama hiçbir şey yok diye düşündü. Baktı, Curtis O'Keefe de yok olmuştu.
Diğerleri uzaklaşırken Doktor Ingram'ın bu işi elimizden geldiği kadar çabuk yapmak isterim. Resimleriniz hazır olur olmaz ben de kongreyi bu otelden başka yere aktarmayı düşünüyorum. Bu insanları en can alıcı noktalarından vurmak gerekir. O da paradır kuşkusuz dediğini duydu.
Açıklık ve doğrulukla çıkan sesi giriş salonunun dışında kayboldu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 205.